Milli emek ve sermaye siyaseti. Emek kutsaldır. Alın teri ve insan emeği kutsaldır. Bir milletin yükselmesinde, yaşamasında ve korunmasında evlatlarının alın teri ve emekleri başlıca kaynağı teşkil eder. Bununla beraber hürriyet insanların mutluluğunun birinci şartıdır. Milletimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için yabancı doktrinleri taklit ederek almak faydalı olamaz. 200 yıldan beri Türkiye'yi idare edenler, yaratıcı düşünceyi yok eden bir taklitçiliğin esiri olmuşlardır. Her milletin kendisine ait özellikleri bulunduğu gibi, içinde yaşadığı özel şartları da bulunmaktadır. Başkalarını taklit yerine, bu özel şartları dikkate alan ve modern ilmi, tekniği önder yapan milli bir sistem, milli bir idare usulü meydana getirmek lazımdır. Bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için milli bir doktrin etrafında birleşmek zorundayız. Bu doktrin 9 ışıkçı doktrindir. 9 ışıkçılık Türk milletine, tarih ve kültürüne dayanan, ona inanan bir doktrindir. Bunun nasyonel sosyalizm ile hiçbir ilgisi yoktur. 9 ışık nasıl kapitalizmi, Marksist sosyalizmi reddediyorsa, nasyonel sosyalizmi ve faşizmi de reddeder. Nasyonel sosyalizm ve faşizm, kapitalizmin dejenere edilmişi olup, insan hak ve hürriyetlerine inanmayan gerici diktatörlerdir. 9 ışık ise insan sevgi ve saygısına dayanan, ferdi ve iktisadi hürriyetleri bir bütün olarak gerçekleştirmek isteyen demokratik bir doktrindir. İlahlaştırılmış faşist devletçiliğe, putlaştırılmış nazist ırkçılığa inanmıyoruz. Fosilleşmiş şöhretlerin yaptığı gibi siyasi kariyerinin belirli bir döneminde faşist, belirli bir döneminde kapitalist, diğer bir döneminde sosyalist olmak bizim politika ahlakımızda yoktur. Biz Türk'e aşık, Türk vatanına aşık, Türklüğe aşık 9 ışıkçılarız. Amacımız bu kutsal vatan üzerinde büyük Türk milletinin ebediyen bağımsız yaşamasını sağlayacak milli doktrini çizmek ve bunu savunmaktır. 9 ışık ilkelerinin başında yer alan milliyetçilik, diğer ilkelerin arasında bulunan toplumculuk ilkesinin kavramından daha geniş bir kavramdır. Milliyetçilik kavramı içinde toplumculuk da vardır. Fakat iktisadi ve sosyal kalkınma görüşlerimizi açıkça belirtmek için düşüncelerimizi ayrı bir toplumculuk ilkesi altında ifade etmek yararlı görülmüştür. Toplumculuk derken milletin varlığının, toplum menfaatlerinin fertlerin üzerinde olduğuna işaret etmek isteriz. Bu arada şu noktayı tekrar önemli belirtelim ki, 9 ışıkçılığın nasyonel sosyalizm, kapitalizme, laboratuvar ırkçılığa ve antidemokratik bir siyasi espriye sahipken, 9 ışıkçılık Türk toplumunda sosyopsikolojik asalete ve gerçek demokrasiye inanmaktadır. Türk milletinin gönül ve tasvibinden, tercih ve oyundan geçmeyen iktidar yollarına inanmıyoruz. İktidar olduktan sonra da demokratik süreç ve yolların gerçek bir şekilde işlemesine inanıyor, bunu savunuyoruz. Türk milliyetçiliğinden devamlı şekilde korkanlar, Türk'ü hiçbir zaman benimsemeyen enternasyonalistler, milli olan her doktrine daima karşı çıkmışlardır. Bunu asla bir an için dahi unutmamalıyız. Çağdaş iktisatlar karma iktisat niteliğini taşımaktadır. Karma iktisat, klasik anlamda özel sektör ile kamu sektörünün birlikte yaşadığı bir ekonomi biçimidir. Bu ekonomide üretim araçlarının mülkiyeti fertlere ve kamu kuruluşlarına aittir. Bu sebeple fertler özel sektör içinde, devlet ise kamu sektörü içinde iktisadi faaliyette bulunur. Karma iktisat geçici bir mahiyete sahiptir. İktidardaki elitin siyasi ve iktisadi tercihine göre iktisadi faaliyetler sonunda ya tamamen özel sektöre veya kamu sektörüne terk edilir. Siyasi iktidarın tercihi kapitalist sistem yönünde ise kamu sektörü özel sektöre, sosyalist sistem yönünde ise özel sektör kamu sektörüne dönüştürülür. Böylece üretim araçlarının mülkiyeti tek elde özel veya kamu mülkiyeti şeklinde toplanır. Kapitalist ve Marksist sistemler ve hataları. Özel sektör, kapitalist ekonomi sisteminin, kamu sektörü ise sosyalist sistemin uygulama şeklidir. Her sistem gibi kapitalist ve sosyalist sistemlerde temelinde insan hürriyetini esas alırlar. ancak buna rağmen kapitalist ve sosyalist sistemlerin bu amacı gerçekleştirebildiklerini iddia etmek mümkün değildir. Bugün şu veya bu biçimde dünyamızın çeşitli ülkelerinde kapitalist ve Marksist sistem uygulandığı halde insanlık hürriyete kavuşmamıştır. Bunun sebebi üretim araçları mülkiyetinin her iki sistemde de milli tabana, toplumu meydana getiren bütün fertlere yani millete yayılamayışıdır. Kapitalist sistemde üretim araçları mülkiyeti milli toplumun çok az bir kısmına, birkaç sermayedara aitken sosyalist sistemde yalnız kamu kuruluşlarına, devlete aittir. Mülkiyet kavramı ile hürriyet kavramı arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. İçtimai ve iktisadi adalet, hürriyet ve eşitlik, sömürüden kurtulma, yabancılaşmadan uzaklaşıp insanların maddi ve manevi kişiliklerini geliştirmesi mülkiyet ilişkisine bağlıdır. İnsanlar, sınıflar ve toplumlar arasındaki farklılaşmanın, sömürü ve yabancılaşmanın temel sebebi bazılarının mülkiyet sahibi olup bazılarının olamamasıdır. Marksist sistem, kapitalizmin mülkiyetin dağılışını düzenleyemediği gerekçesiyle özel mülkiyetin kaldırılmasını, onun yerine kamu ve devlet mülkiyetinin getirilmesini savunmuştur. Gerçekten sosyalizme göre kapitalist toplum yapısı, üretim araçlarının mülkiyetini sadece sermayedara tanımış, işçi yığınları bu mülkiyetten yoksun kalmıştır. Toplumda bazı sınıflar üretim araçlarına sahip olup bazıları olmadığı için bir farklılaşma ve dolayısıyla sömürü meselesi ortaya çıkmıştır. Üretim araçlarına sahip olan azınlık, buna sahip olmayan çoğunluğu sömürmeye başlamıştır. O halde sömürüyü ortadan kaldırmak için üretim araçlarının özel mülkiyetini ortadan kaldırmak lazımdır. Özel mülkiyete son verip üretim araçları kamulaştırıldığı veya devletleştirildiği takdirde hiç kimse mülkiyet sahibi olamayacağından farklılaşma ve sömürü de ortadan kalkmış olacaktır. Sosyalizmin düştüğü hata, yukarıda belirtildiği gibi mülkiyet-hürriyet ilişkisini görememekte olmuştur. Mülkiyet-hürriyetin garantisi ve istenen de insanlığın hürriyeti olduğuna göre izlenecek yol özel mülkiyetin kaldırılması değil, bunun milli tabana, millete yayılabilmesi, herkesin mülk sahibi yapılabilmesidir. Mülkiyetten ve özellikle üretim araçlarının mülkiyetinden yoksun bir toplum hür olamaz. Sosyalist toplumların hür olamayışlarının başlıca sebebi budur. Kaldı ki sosyalizm büyük bir tenakuz içindedir. Sosyalist ülkelerde mülkiyet ilişkisi ortadan kaldırılmış değildir. Değişen sadece süjeler olmuştur. Eskiden fertlere ait olan üretim araçlarının mülkiyeti şimdi devlete, kamu kuruluşlarına ait olmuştur. Eğer sosyalizme göre sömürünün ve farklılaşmanın kaynağı üretim araçları üzerinde mülkiyet ilişkisi ise bu sömürü ve farklılaşma şimdi aynen devam etmektedir. Zira sömürücü dün fert iken bugün devlet ve kamu kuruluşları olmuştur. Ancak Marksist-sosyalist ülkelerde devletle Komünist Partisi birbirinin aynıdır. Komünist Partisi devlet, devlet de Komünist Partisidir. Böylece devleti ele geçiren Komünist Partisi yönetici sınıfı teşkil etmektedir. Aslında üretim araçlarının mülkiyetinin devletleştirilmesi Komünist Partisi'nin emrine verilmesi anlamına gelmektedir. Başka bir deyimle mülkiyet devletleştirilmemiş, partileştirilmiştir. Komünist Partisi ise komünist üyeler tarafından yönetilir. Şu halde sonuç itibariyle mülkiyet Komünist Partisi üyelerinin inhisar ve hakimiyetine verilmiş bulunmaktadır. Bugün Marksist-sosyalist ülkelerde yeni bir sınıftan bahsedilmektedir. Bu sınıf Komünist Partisi üyelerinin meydana getirdiği bir sınıftır. Bu sınıf kapitalist ülkelerde burjuva adını alan sınıfın bir başka şeklidir. Komünist ülkelerde yeni sınıf veya bürokrat sınıf adını alan bu sınıf kapitalist burjuva sınıfından daha sömürücü, daha baskıcı ve ezici bir sınıftır. Sosyalistler sınıfsız bir toplum isterken sınıf farkları daha da büyümüş, diktatör ve sömürücü bir sınıflar toplumu haline gelmiştir. İşçi sınıfı devleti olduğunu söyleyen Marksist devlet, işçiyi ezen, sömüren, müstebit bir devlet halini almıştır. Komünizm, işçi ve köylünün sırtında barınan, fakat onların kanını emen bir sistemdir. Bugün çeşitli ülkelerde uygulanan Marksist-sosyalist sistem, 18. 19. ve 20. yüzyılda vahşi, insanlık dışı ve sosyal adaletten tamamen uzak, liberal kapitalist sistemin devlet kapitalizmine dönüşmüş zalim bir şeklinden başka bir şey değildir. Sovyet Rusya'da fertlerin gelirleri arasındaki fark 30 kattan daha fazladır. Komünist partili, imtiyazlı bu bürokrat yeni sınıf sadece 2 milyon insandan ibarettir. 240 milyon diğer Sovyet vatandaşı kıt kanaat zorla geçinebilmektedir. Tarih, sınıf istismar ve sömürüsünün bu kadar zalim bir şekline başka bir devirde şahit olmamıştır.